Ayrım 30. Yağmurlarla Topraklar, Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı, sayfa 387. Haziran 1. Mayıs'ın son cumartesi günü Tuğrul ile Adalet evlendiler. Nikah törenleri geleneğe uygun olarak geçti. İkisinin de akrabaları, bütün yakın tanıdıkları törendeydiler. Nihat törene Perihan ile birlikte gitti. Nikahtan sonra sitrenleriyle Çeşme'ye giden yeni evlileri nikah dairesinin kapısında birlikte uğurladılar. Haziran başında Nihat, Nuran'dan her zamankinden uzun bir mektup aldı. Nuran'ın 4 yıldır İstanbul'dan yazdığı bütün mektuplar önlü arkalı bir dilekçe kağıdını doldururdu. Bu mektubuna ise 2 yaprak daha eklemişti. Önce en korktuğu sınavları verdiğini yazıyor, son yazdığı bütün mektuplarında olduğu gibi uzun uzun Perihan'ı övüyor, ikinci yaprağın başında konuyu değiştirerek ne zamandır yazmak istediği haberi veriyordu. Bir kimya mühendisiyle evlenecekti. Uzun bir süredir tanışıyorlardı. Şimdiye kadar evlenmeleriyle ilgili bazı kararsızlıkları vardı. Hepsini aralarında çözüme bağlamışlardı. Aşığım diyemezdi. Fakat gene de çok seviyordu çocuğu. En önemlisi sayıyor, güveniyor, beğeniyordu. Evleneceği çocukta arayacağı şeyler bunlardı onun. Öyle tören falan istemiyordu evlenirken. Yüksek öğrenim giderlerimi karşıladığınız yeter diyordu. Ev açarken evden bir iki fotoğraftan başka bir şey alacak değilim diye yazmak gereğini duymuştu. Yüzük falan takmadık ama nişanlı sayılırız diyor. Kasım'da nikahlanmayı düşündüklerini ekliyordu. Yüzükleri o gün takarız. Herhalde sen de o zamana kadar Perihan'la evlenmiş İstanbul'a yerleşmiş olursun. Böyle uzayıp giden mektup birkaç yerinde gözlerini yaşarttı Nihat'ın. Kız kardeşlerinin kendisini çok sevip beğenmelerine öyle alışıktı ki bir zamanlar Nihal'den sonra şimdi de Nuran'ın bir başka erkekten böyle yakınlıkla söz edişine birden alışamadı. Galiba biraz kıskanıyordu. Keşke aşık olsaydı diye düşündü. Çünkü aşktan daha sağlam bir duygu ile kendisinden kopup kendisinin henüz yabancısı olan birine bağlandığını duyuyordu kız kardeşinin. Yağmurlar Haziran'ın ilk haftası sonuna kadar 2-3 gün arayla serpiştirdi durdu. Fakat sevinçli yağmurlardı bunlar. Hızlanıp yavaşlayarak ya da kopuk kopuk bulutlarla aralanarak yarım saat, en çok bir saat sürüyorlardı. Çok kez ikindi ya da geceye düşüyordu yağış saatleri. Kuşçularlı Behzat'ın yüzü gülüyordu. Havalar hep böyle gitse daha ne isteriz bebeğim dedi bir gelişinde. Nasıl? Böyle bir yağıp bir durdu mu, ardından da böyle hafif hafif esti mi tadına doyum olmaz o yağmurun. Nihat dinliyordu. Zeytinleri iyice doyurur. Bağlara yarar, tütünlere çabuk boy attırır. Sanki bizim işimizi başkası görür gibi. Hani bir bahçıvan tutmuşsun da her gün malını sular say bu yağmurları. Ama böyle yağar da arkadan esmezse işte o zaman kork. Ne olur? Yağmurun ardından hemen sıcak basarsa işte o zaman yandık. Hastalığın bini bir para. Ne bağdan, ne zeytinden, ne tütünden hayır kalır. Ne kadar ilaçlasan yine hastalığın önünü alamazsın. Nihat, artık inşallah hep iyi gider dedi. Bu yıl havalar üzeceği kadar üzdü sizi. Bir rahatlık gelmişti Behzat'a. İnşallah dedi. Sonra o kuraklık günlerini, selleri kendilerini tarlaya sokmadan kesintisiz yağmurları güçlükle ansırmış gibi dalgınlaştı. Olacak o kadar bebeğim, ne diyorsun sen? Her yıl havalar denk gitse, yağmurlar hep doğru yağsa, çiftçi kazandığını koyacak yer bulamaz. Biz bu kadarına çoktan razıyız. Olanlar oldu, unutuldu gitti. Havalar hep böyle gitsin, mızıkçılık etmesin, sonunda bizi ağlatmasın, yeter. 2. Gelen geçen kuşların gagaladığını ya da kendiliğinden ağaçların altına düştüğünü görüyordu palamutların. Yüzlerce ağacın yanına yaklaşan kuşlardı yalnız. Bir de sıcak öğle saatlerinde kendilerini hayvanlarına gölge arayan sırtmaç çocuklar. Ali Şahin dedesinin veraset ilamı örneğini almaya uğramıştı mahkeme kalemine. Hukuk mahkemelerinin tutanak yazıcısı Ali Şahin palamutların pıtrak gibi maşallah dedi. Ne biliyorsun? Her gün keşiflere gidip gelirken görüyorum. Ali Şahin kayıtsızlıkla mırıldandı. Öyle. Palamut dericilikte, eczacılıkta bu kadar para ediyor. Neye yazık ediyorsun, neye toplamıyorsun? Hadi gel sen topla ya da toplat şunları. Ben bir kuruş hak istemiyorum. Sana bağışladım bu yılın palamudunu. Tutanak yazıcısı beklemiyordu bu karşılığı, toparlanamadı. Öyle şey olur mu? Mal senin. Palamut para ediyor ama kimin elinde? Senin benim elimde değil. Ben satmaya kalktım mı kilosu 5 kuruş. Köyde küçük çocukların, boş gezen kadınların bile gündeliği 7-8 lira. Kalksam toplatsam toplatsam bir gündelikçi günde en kabadayısı bilemedin 150 kilo topluyor. Hani bunun taşıması? Hani bunun çuval parası? Palamut dalından düşüp lafla çuvala girse dediğin kolay. Ya? Bırak öyleyse kuşlar yesin. Bıraktım zaten. Tutanak yazıcısı duruşmalara çıkar, keşiflere gider, sonra da yılda 1000 davanın kararlarını yazar yetiştirirdi. Hafiften içerledi. Ulen cebinde meteleğin yok. Şöyle şu palamutluğuna dalıp 3-5 çuval toplamak, harçlığını olsun çıkarmak hiç aklına gelmiyor değil mi? Yaşlandım gayrı, o işler benden geçti. Ali Şahin ilamını alıp odadan çıktı. Tutanak yazıcısı arkasından mırıldandı. Sanki yaşlanmadan önce başka türlüydün. Dalgacıoğlu dalgacı. 3. Doktor Çetin Özgen 1-2 güne kadar ayrılıyordu kasabadan. Allah'a ısmarladık demek için bir ikindi üstü Nihat'ın yazıhanesine uğradı. Nihat bırakmadı doktoru. Birlikte çıktılar, bir dolmuşla iskeleye indiler. Küçük bir çocuğum ezdikten sonra şoförlüğü bırakmış, iskelede deniz kıyısında kahve ile lokanta arası bir yer açmıştı şoför Selim. Gerçi savcılık olayda kusursuz görmüştü onu ama o arkadaşlarıyla oynarken birdenbire kaldırımdan otobüsün sağ tekerleği önüne fırlayan çocuğun gülen yüzünü unutamıyordu. Otomobil sözü bile duymak istemiyordu artık. Selim'in yerine gittiler. Yol üstündeki bir masada oturan İki kişiyle yalnız Selim vardı lokantada. Selim bir şezlonga uzanmış denize bakıyordu. Nihat'la doktoru görünce istemeyerek kalktı yerinden. Selamlarını, rahatının kaçtığını gizleyemeyerek aldı. Üstelik onların yemek yemeye, 1-2 kadeh içmeye geldiklerini öğrenince büsbütün sıkıldı. Eyvah, ne yapacağız şimdi, kim hizmet edecek size? Hala yan gözle denize bakıyordu. Bugün hiç çalışacak keyfim yok. Şu gördüğünüz uçtaki masada oturan 2 kişi var ya, onlar kendileri gidip içeriden birer şişe gazoz aldılar, oturdular, içiyorlar. O sanki kahve lokanta işletmek için değil, oturup denize bakmak, düşlere dalmak için açmıştı burasını. Doktorla Nihat huyunu biliyorlar, gülerek dinliyorlardı dediklerini. Şimdi ben size açık açık diyeyim mi? Şimdi oturun şuraya, birer şişe soğuk bira vereyim. Denize karşı için. Sonra gidin Urla'ya. Lokantada doğru dürüst karın doyurun. Yoksa burada aç kalırsınız. Nihat, iyi ama dedi. Bu doktorun belki de sana son gelişi. Son gelişimi niye? Biz doktor sana Allah'a ısmarladık desin diye uğradık. Gidiyor. Gidiyor mu? Nereye? İzmir Memleket Hastanesi'ne. Göğüs hastalıkları uzmanı olmak için. Staja. Selim uyuşukluğundan sıyrıldı. Eline ayağına tam bir çabukluk geldi. İyi iyi. Oturun bakalım şöyle beğendiğiniz bir yere. Ben gene bir şeyler bulur sizleri doyururum. Hay gidi doktor hay. Demek gidiyorsun. Neyse ki uzak yere değil. İzmir ne ki? Şurası. İnşallah bizi unutmazsın. Gene gelirsin. Oturun bakalım siz bir. Oturun beni şaşırtmayın. Gelir gelmez doktorun gideceğini niye söylemediniz? Ben de gün çok dedim. Gene gelirler dedim. Sizi başımdan sağmaya kalktım. Başkası olsa gene aldırmazdım ya, siz öyle ikiniz de insana tepeden bakan burnu büyüklerden değilsiniz. Öyleydi huyu. Hoşlanmadığı kimseleri oturtmazdı kahvesine. Ne isteseler yok derdi. Oturttukları için ne bulursa onu yemek zorundaydılar. Canın isterse, beğenmedinse bir daha gelmezsin deyiverirdi dırlananlara. Salata yaptı, melemen yaptı, balık kızarttı onlara, karpuz kesti, peynir getirdi. Doktor Çetin Özgen ile Nihat'ın 2 yıl süren dostluklarında en yakın oldukları, en açık konuştukları akşam oldu bu buluşmaları. Bir süredir nişanlıydı doktor. Hüsniye'nin ortaokulu ezip de geçercesine bitirdiğini anlattı. Şimdi yüksek hemşire okuluna girecek, 2 yıl sonra hemşire çıkınca evleneceklerdi. Bazı üzüntüler geçirmişlerdi bu duruma gelinceye kadar. Sağdan soldan doktor kızını baştan çıkardı diye doldurmuşlardı Zühtü Usta'yı. Adam akşamları ucuzundan bir şişe şarap içerdi bazı bazı. Bir akşam şişeleri ikilemiş, halasının evinde doktorun odasına gelmişti. Konuşalım diye başlamıştı. Dili ağzının içinde zor dönüyordu. Ben fakir bir ustayım. Fakirim, haddimi de bilirim. Doktor damadım olsun diye geçirmedim aklımdan. Fakirim ama namusluyum. Sen de namuslu adamsan, benim gibi bir adamın kızına dürüst davran. Aklını şaşırtma. Sen kim, biz kim? Bak benim ellerime, bak kendi ellerine, deyip Nasırlı ellerini uzatmıştı doktorun önüne. "Kızın karım olacak," dedim. "Elbette ki sen verirsen. Kızını Allah'ın emriyle şimdi istiyorum senden." Usta sevinmedi. "Sonra gün gelir küçük görürsün kızımı. Baban kimdi, anan kimdi diye yüzüne vurursun kızımın. Ben bilirim senin gibi okumuşları." "Saçmalama usta," dedim. "O gene bildiğini okudu. Ben bilirim ağzımdan çıkan sözü. Saçmalamam. Söylemedi deme. Gün gelir baban kimdi, anan kimdi dersen, hor görürsen bizi. Bak şunu bil ki böyle şimdi konuştuğumuz gibi konuşmayız seninle." "Usta," dedim bir daha. Gene oralı olmadı. "Evlenmenize, boşanmanıza bir şey demem. Ama hor görürsen kızımı, hor görürsen beni, iş değişir." Ben de adamım kendime göre. Güldüm. "Seni hor gören kim? Ben biliyorum kiminle evlendiğimi. Ben severek, beğenerek alacağım kızını. Ekmeğini alnının teriyle kazanan, namuslu bir ustanın kızı olduğunu bilerek. Söyle, veriyor musun kızını?" İçkiden donuklaşan gözleriyle uzun uzun yüzüme baktı. "Kendine güvenin var mı?" "Ne demek istediğini anlayamadım. İçer misin?" dedim. Bir şişe şarabım vardı evde. Açtım, bir bardak ona, bir bardak kendime doldurdum. "Kendine güvenin varsa alırsın kızımı," dedi. Sonra durup dururken yine ellerini uzattı önüne. "Bak benim ellerime, bak kendi ellerine." Ben el öpmesini sevmem. Babam öldü öleli kimsenin elini öpmemiştim. İçimden geldi, aldım o nasırlı ellerini, öpmek istedim. Bırakmayacak oldu. Dayattım, öptüm. O da alnımdan öptü. Sırtımı sıvazladı. "Hayırlı evlatsın," dedi. Gözleri de yaşardı. "Kusura bakma," dedi. Sonra, "Bu seferlik müsaade ettim. Bir daha el mel öpmek yok," dedi. İçtik şaraplarımızı. O şarıl şarıl yağmur yağdığı gecelerdeydim. Şişe bitti, çıktım bir şişe daha aldım. "Tatlım, adam benim kayınpeder. O gece bayıldım adama. Çok iyi dost olduk. Şimdi de çok iyi dostuz. Bazı bazı akşamları beraber içiyoruz gene. O gece iyice sarhoş oldu. Hüsnü'ye karşı da evden iyice meraklanmış aramızda neler geçtiğini, saat 10'u geçerken almaya geldi babasını. Kendisini babasından istediğimi öğrendi. Nihat da Perihan'la 2 aya kadar evleneceklerini söyledi. Abisini belki tanırsın dedi. Muzaffer Su'la. Doktor önce donuk karşıladı soruyu. Tanrım, o mu? Daldı neler ansadıysa ansadı, gülümsedi. Çok iyi çocuktur. Sevindim onun kız kardeşiyle evleneceğine. Toplumsal konulara atladı konuşmaları. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşadıkları güne kadar olan dönemi değerlendirmeye çalıştılar. Nihat'a göre açık olan bir sorun varsa toplumsal memleket sorunlarını ciddiye alan bir kuşağın tam anlamıyla ortada sahipsiz kaldığıydı. Gerçekten değişen bir şey yoktu DP'nin iktidara gelişiyle. İktidardaki parti kasığından kopmuş gelişmiş gibi iktidarı devraldığı partinin devamı olarak kalmıştı. Bunun içindir ki temel sorunlarda hiçbir anlaşmazlık yoktu aralarında. İki parti arasındaki bütün çekişme örneğin Kore'ye asker gönderme kararı meclisten geçirilsin mi yoksa geçirilmesin mi gibilerden bazı biçimsel tartışmalara dayanıyordu. Halk bu türlü kendi çıkarlarını ne tür etkileyeceğini kavrayamadığı ya da sonunda etkileyemeyeceğini sandığı sorunlara yabancı kalıyor, bu durum yıllarca yıpranmış bir iktidara karşı oy toplamakta ekmeğine yağ sürüyordu. Demokratların. Şevket Koza'nın bazı sözlerini andı bunları anlatırken Nihat. Aynı bahçenin marulları diyordu Şevket Bey iki parti için. Bazen de bir araba geçmiş, çamurun yarısı tekerleğin bir yanında yarısı öbür yanında kalmış diye anlatıyordu DP ile CHP'yi. Doktor çok beğendi bu benzetmeleri, güldü. Nihat daha ilk yıllarından kağıt üzerinde kaldığını söylüyordu CHP'nin kuruluş ilkelerinin. 1950 seçimlerine girerken artık ne laik, ne halkçı, ne devletçi, ne cumhuriyetçi, ne devrimci, ne de Kurtuluş Savaşı'nın gerektirdiği anlamda milliyetçiydi CHP devrimlerin hızını henüz yitirmediği yıllarda. Bu ilkelere göre yetiştirilmiş koskoca bir kuşak açıktaydı şimdi. Doktor, dediğin kuşak her zaman açıktaydı dedi. Bu ilkeler hiçbir zaman açıklığa kavuşmamıştı ki. CHP kadrosu da hiçbir zaman bu ilkelerin adamları olmadı. Nihat, nutuğu yeni okuyup bitirmişti o günlerde. Evet, Atatürk yalnızdı o kadronun içinde. Doktor Çetin Özgen hemen karşılık vermedi. Nihat'ın dediklerine tam katılmadığını belirten bir sessizlik bıraktı arada. Tartışmayı sertleştirmek istemediğini belirten sıkıntılı bir sesle, bana kalırsa geçmişte raydan çıkmış, saptırılmış, bile bile yozlaştırılmış ilkeler üzerine direnmemeli dedi. Onları Yeniden derleyip toparlamak güç olur. En iyisi onları bir yana bırakıp, içinde bulunduğunuz dönemin sorunlarına, içinde bulunduğunuz dönemin bilimsel kaynaklarıyla çözüm yolu aramak. Bir sessizlik uzadı aralarında. Neden sonra Nihat? Bugün için dedi, bu iki partinin dışında kalmış geniş bir aydın kalabalığı var. Her birinin yaptığı senin dediğin. Her birimiz ayrı ayrı bilimsel yollardan memleket sorunlarına çözüm yolu arıyoruz. Doktor sordu, aydından ne anlıyorsun? Nihat beklediği karşılığı biliyordu doktorun ama onun istediği gibi konuşmamakta direndi. En azından fikir namusu olanlar. Yeterli mi? Şimdilik. Sanmam. Ben sanırım. Çünkü bugünkü ortamda aydınların doğru dürüst tanıması olanağı yok ki birbirine. Hatta bırak birbirini, kendi kendilerini bile. Doktor irkildi. Neden? Bir eylem içinde denemedikçe kim kendinin ne olduğunu tam bilebilir. Kendi payıma bugün için bildiğim bir şey varsa ne olmadığım ama ne olduğumu henüz tam ölçmüş değilim. İleride programları tam belirli partiler kurulduğu zaman kimlerle nereye kadar beraber olduğumu anlayacağımı sanıyorum. Doktor güldü. O günler gelince inşallah ayrı olmayız seninle. İnşallah. Ama bak ikimiz de inşallah diyoruz demek ki tam tanımıyoruz birbirimizi. O sırada Selim geldi masalarına. Bir süre oturdu. Denizden, balıktan, iskelede yazlık ev tutan bir DP milletvekilinin cakasından söz ettiler. Selim kalkarken, ''Ya doktor'' dedi, ''nasıl da anlamadan geçiyor günler. Dün geldin, daha birbirimizin kim olduğunu doğru dürüst anlamamıza sıra kalmadan, bugün gidiyorsun işte. Ne diyelim, senin için hayırlısı neyse o olsun.'' Nihat güldü. Yaşa Selim. Ben de az önce onu diyordum doktora. 2 yıl arkadaşlık ettik. Yine de hiç konuşamadığımız yığınla şey kaldı aramızda. Selim. Hep öyle olur. İnsanın sonradan aklı başına gelir. Neyse sağlık olsun da elbet gene bir gün bir araya gelir dertleşiriz dedi. Mutfağa gitti. Doktor Nihat'a haklısın dedi. Tam olarak açılamadık birbirimize. Ne değişirdi ki? Açılmış olsaydık da ancak bu kadar anlaşacaktık birbirimize. Anlaşamamış iki dost sayılmayız ki. Orası belki öyle ama hüzünlendim şimdi. Nihat duygulanmıştı. Ben de. Bilmiyorum ki tutan neydi bizi. Ama şu muhakkak ki özgür düşünmenin hoş görülmediği, yasaklandığı bir dönemde yaşıyoruz. Daha doğrusu düşünmeyi, düşünenleri sevmiyoruz. Yasalarla falan ilgisi yok bu baskının. Çünkü özgür düşünmekle yasalara karşı gelmenin ilgisi yok. Bugüne kadar bütün arkadaşlıklarımda dikkat ettiğim şu, kimse kendi görüşlerine uymayan ya da rahatını kaçıracak tek söz duymak istemiyor ağzından. Baskının kaynağı buradan doğuyor gibi geliyor bana. Bizde herkes doğrusunu bilsin bilmesin, alıştığına ters gelen düşünceyi karşısındakine yasaklıyor. O kadar ki en yakınlarına, oğluna, kızına, karısı, kardeşine bile. Bizde bir takım dogmaların, propaganda sloganlarının kökleşip kalması da bu yüzden olsa gerek. Doktor fısıldadı. Daha yavaş. Yavaş konuşuyorlardı. Bir masa ötelerine başka biri oturmuştu az önce. Nihat bakınca adamın kendilerini dinlemeye çalıştığını gördüm. Bir de bunların yüzünden dedi doktor, ne konuşulduğunu anlamadan insanı rapor ederler. Adam sandalyesine biraz doğrularak selam verdi. Hayırlı akşamlar Nihat Bey, hayırlı akşamlar doktor. İkisi de yarım ağızla aldılar bu selamı. Adama pek bakmadılar. Ortalarda dolaşır gördükleri fakat ikisinin de tam ne iş yaptığını bilmedikleri biriydi. Sohbetinizden yararlanabilir miyim? Bu kez dönüp bakınca adamın masalarına gelmek için kalkmaya hazırlandığını gördüler. Ama Selim nereden çıktıysa dikilivermişti adamın başına. Ne istiyorsun? Adam ancak gördü Selim'i. Bir bira. Bira yok. Yemek de yiyecektim. Yemek de yok. Gazoz? Kalmadı. Ne var? Hiçbir şey. Lokanta değil mi burası? Lokanta. Öyleyse. Kafasını dinlemeye gelenlerin keyfini kaçırmak yok bu lokantada. Hadi bakalım yallah. Ne demek istiyorsun? Anlamadın mı? Selim arkalığından kavramıştı adamın sandalyesini. Adam başına geleceğin korkusunu çabuk aldı. Bir şey daha söyleyecek olsa o kalın bilekli el altından çekip alacaktı iskemlesini. Kalktı. Öyle olsun dedi. Çıkarken durumunu kurtarmak için hoşça kalın beyler diye bir daha selamladı Nihat'la doktoru. Lokantadan ayrılırken Selim, doktor gidiyor diye para almak istemedi. Nihat da yatınca bir rakı parası ver yeter dedi. Bakkalın içtikleri rakıyı sattığından fazlasını da almadı. Urla'da o akşam doktorun sokağı başında birbirlerinden ayrılırlarken, İleride belki de başka koşullar altında karşılaşırsak daha başka türlü arkadaşlık ederiz dedi doktor. Nihat, dostluğumuz herhalde burada bitmiyor doktor. İleride gene karşılaşacakmışız gibi geliyor bana diye karşılık verdi. Öpüşerek ayrıldılar. 2 gün sonra doktor öğle otobüsüyle kasabadan ayrıldı. Yakın tanıdıkları otobüsün üstünde bağlı hurcu, yıpranmış bavulu, tahtadan küçük kitap sandığı yolun ilk dönemecinde gözden kayboluncaya kadar arkasından el salladılar. 4. İbrahim Kahya her karşılaşmalarında ne zaman içeceklerini soruyordu gene. Her seferinde ya işi ya sözü olduğunu söylüyordu. O uzun Haziran günü akşama doğru Cumhuriyet alanında durmuş, henüz nereye gideceğini, ne yapacağını bilmeden sağına soluna bakınırken karşılaştıklarında içerim demekten başka karşılığı kalmamıştı Kahya'ya. Alanın üstündeki yeni lokantaya daha girerken Kahya'ya uymakla yanlış bir iş yaptığını anladı. İçeride önlerinde ekmekleri, su bardakları, çatal bıçakları ile mermer masaların başında tek tek oturmuş, oruç bozmak için topun atılmasını bekleyen 5-6 kişi vardı. Kahya nereye oturacaklarını soruyor, salonun sol yanında hepsi boş masalardan birini gösteriyordu. Burası iyi mi? Ramazan'da olduklarını unutmuştu. Başka bir gün gelsek, başka bir gün gene geliriz. Lokanta batıya bakıyordu. Güneş karşıda park kahvesinin palmiyeleri ardına inmişti. Salonun sağ yanı lokantanın karşısındaki kahvenin gölgesinde kalıyordu. Oruçluların hepsi o yandaki masalara oturmuşlardı. Onlar solda Kahya'nın gösterdiği masaya oturdular. Yüzü kırışabildiği kadar kırıştığı, saçı ağarabildiği kadar ağardığı, dişleri döküldüğü için yaşını kimsenin kestiremeyeceği kuru mu kuru bir hoca, kırmızı yüzlü şişman bir bakkalla selamlaştı Nihat. Kahya oturanların topuna üstün körü bir selam salladı. Sonra bir daha da dönüp o yana bakmadı. Patron yoktu ortalarda. O mevsimde bütün kasabalılar gibi erkenden bağına gitmiş olmalıydı. Oğlu yaklaştı masalarına. Kahya, rakı, dedi. Askerlik çağına yaklaşan çocuk duraladı. Ama, ne aması? Çocuk tartışmaya girişmeden döndü. Tezgahtaki bunca yıllık kalfalarına danıştı, geri geldi. Kusura bakmayın, veremeyeceğiz. Neden? Ramazan. Ramazan'da içki vermiyoruz. Alçak sesle konuşuyorlardı fakat gene de konuşmalarının havasından kuşkulanan oruçlular başlarını döndürmüş gittikçe kararan bakışlarla onlara bakıyorlardı. Sana ne? Günahı sana mı? Ayıp olur, içeride oruçlular var. Kahya kızdı. Bana bak, siz ne kötülük gördünüz rakıdan? Baban nereden tuttu yükünü? Nereden kazandı bu yeni lokantanın parasını? Hadi bakalım, çok söylenme de al getir bizim rakımızı. Çocuk bir daha döndü, kalfaya danıştı. Geri gelirken etiketsiz bir şişe vardı elinde. Usta rakı verdi ama ne olur su karıştırmadan içsinler diyor. Olur, hadi bırak sen onu, masaya git. Cacık, salata, şiş, peynir getir bize. Çocuk gitti. Kahya yumuşamamıştı henüz. Lafa bak sen, yılın 11 ayı rakıdan para kazan, ev geçindir, dükkan al, bağ bahçe al. 12. ayı Ramazan de, rakı vermem de. Rakı satmak günahsa 11 ay niye satıyorsun? A oğlum, 11 ayın günahını bir ay sevap öder mi? Dediklerinden kendi de hoşlanmış olacak ki güldü. Yalan mı? Doğru. Nihat da gülüyor fakat gene de oruçlular arasında daha iftar saati gelmeden rakı içmeye başlamaktan rahatsızlık duyuyordu. Yılın en uzun günleriydi. Oruç tutmanın da en zor olduğu yıl. Açlıktan, cigarasızlıktan dönen kafalarıyla oruçluların öfkeli bakışları üstlerindeydi. Galiba iyi yapmadık diye ekledi. Aldırma, içtiğimiz rakıda gözleri kalıyorsa oruç tutmasınlar. Hadi şerefe. Ben yakın yıllara kadar orucumu kaçırmazdım dedi Kahya. Ama artık tutsam da olur, tutmasam da dedim. Bıraktım. Neden mi? Çünkü nefsimi yeneceğim kadar yendim. Niçin oruç şarttır? İnsanın nefsini tutmasını öğrenmesi için. Yani başkasının malında, karısında, kızında, içtiği rakıda gözün kalmayacak. Benim kimsenin attığı adıma yan baktığımı yok çok şükür. Onlar ilk kadehlerini bitirdiklerinde top patladı. Oruçlular çorbalarına başladılar. Nihat arada bir baktıkça onların bakışlarındaki düşmanlığın, pusu kuran karanlığın karınları doydukça silindiğini gördü. 5. Sonunda 27 Haziran günü gidebildi Behzat'ın keşfine. Urla'dan bindikleri otomobil Kuşçular köyünde kaldı. Behzat yalvar yakar komşularından iki beygir, üç eşek bulmuş köyde bekliyordu. Beygirin biri eğerliydi. Öbür beygir ile eşekler semerli. Semerlerin üstüne temiz kilimler, şilteler atmıştı her nereden bulduysa. Yargıç eğerli beygire bindi, ikinci beygire Nihat, eşeklere de fen memuru, tutanak yazıcısı Mübaşir. Behzat yargıcın beygiri önüne düştü. Birerli kolda kuşçulardan çıktılar. Öğle sıcağından Mersin Erguvan kümeleri arasında. Pantolonlarının dallara sürüneceği kadar daralıp tarlaların kıyılarına çıktıkça, genişleyen toprak bir yolda yarım saate yakın yol gittiler. Solda bir tarlanın setine çıktılar. Tarlanın kıyısındaki bir incir ağacı ile daha ilerideki bir badem ağacı altında oturan adamlar, onların geldiğini görünce ayağa kalktılar. Pantolonlarının gerisindeki tozu silkeleyerek yaklaşmalarını beklettiler. Davalı zeytin ağacının altına yaklaşırlarken, saatçi Hilmi ile dava vekili Hayri Bey'in de bağlarından doğru geldiklerini gördüler. Hilmi Bey yargıcı karşıladı. Nihat'ın hatırını sordu. Behzat bu karşılaşmaları aklından her ne türlü kuşkular geçiriyorsa yüzünün rengi uça uça izledi. Nihat, bilir kişilerle konuş demişti ona. O da konuşmuştu. Yukarıda Allah var. Elbet bildiğimizi söyleyeceğiz demişlerdi Behzat'a. Oysaki yargıç sorarken kararsız davranıyorlardı şimdi üçü de. Vallahi hakim beyciğim, iki tarlanın sınırını kesin olarak ayırmak güç. Ben ne diyeyim bilmem ki. Doğruluğunu da kimseye bırakmıyorlardı. Malum ya, bizim buraları kadastro görmedi. Yukarıda Allah var. Şimdi ben kalksam da bu zeytin şu tarafın ya da bu tarafın desem günaha girerim. Saatçi ne kadar rahat, güvenli davranıyorsa Behzat o kadar diken üstünde görünüyordu yerinde. Kendisine söz düşüp düşmediğini unutup atılıyordu bilirkişiye doğru. Allah'tan kork be Abdurrahman Efendi. Sen her yıl görmez miydin benim bu ağacın zeytinini topladığımı? Hem Allah var dersin hem de bildiğini söylemezsin. Nihat susturmaya çalışıyordu Behzat'ı. Bilirkişi ise duymazlıktan gelmiş görünüyordu bu sözleri. Neden sonra sözünü tamamlayıp yargıcın karşısından çekilirken ben bildiğimi söyledim. Senin hatırın için yalan söyleyemem diye iğneliyordu Behzat'ı. Yargıç yılların deneyleriyle kimin, nerede, ne türlü konuştuğunu anlardı. Bilirkişilerin saatçi Hilmi Bey'den çekindiklerini çabuk sezdi. Her iki tarladaki ağaçlar sayıldı. Bilirkişiler Behzat'ın tapusunda yazılı 8 ağaç zeytinden 7'sini gösteriyorlar. 8. ağaca gelince bir türlü davalı ağaçtır diyemiyorlardı. Adı Abdurrahman olan uzun boylusu, bu mu değil mi bilemeyiz dedi sonunda. Yargıç üsteledi. Peki nerede bu ağaç? İçlerinden en kısa boylusu, kim bilir belki de kesilmiştir diye belirtti görüşünü. Orta boylu tıknaz olanı çaresizlikle boyun büktü. Kurumuş olabilir, yanmış olabilir, artık onun doğrusunu kestirmesi güç. Yargıç davalı ağacı gösterdi. Peki bu ağaç kimin? Bizim de doğrusu bilinir mi dediğimiz o ya. Üçü de saatçi Hilmi'nin demiyorlardı ağaca, diyemiyorlardı daha doğrusu. Ama böyle belirsiz konuşmaları da yeterdi saatçinin gönlünü etmelerine. Saatçinin Salim'den satın aldığı tarlada ise bir iki değil iki ağaç fazla çıkıyordu zeytinler. Kısa boylu bilirkişi, o ağaçlar belki de sonradan yetiştirmedir dedi ama tutturamadı. Tarladaki zeytinlerin en genci 100 yıllık görünüyordu. Behzat kahroluyordu. Sen bir bilsen bebeği diyordu Nihat'a. Bunların bana neler dediklerini, ne zaman sorsam sen bize güven, yüreğini rahat tut derlerdi bana. Yargıç gösterdiği tanıkları dinledi iki tarafın. Saatçının tarlasının eski sahibi Salim ile Kayn'ı doğruyu söyleyince dava aydınlandı. 5 gün sonraki duruşmada yargıç kararını açıkladı. Nihat'ın davayı alırken söylediği gibi ağacın mülkiyeti Behzat'a, tarlasına uzanan dalın ürünü saatçiye kaldı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 403.